Ayrım 9, Parsel Parsel, Murat Ağırel, sayfa 94. Tahta sopalarla fazilete katıldı. Bu isimlerin yıllar geçtikçe neler yaptıklarını tek tek okuyacaksınız. Fakat biz tarihsel süreci anlatmaya devam edelim. Melih Gökçe'nin belediye başkanı olduğu dönemde Türkiye'de siyasi tartışmalar Refah Partisi RP üzerine yoğunlaşmıştı. 28 Şubat süreci geliyordu. Doğru Yol Partisi ile kurduğu koalisyon hükümeti, yani Refah Yol Hükümeti 28 Haziran 1996'da TBMM'de güven oyu aldı. Erbakan da başbakan oldu. Daha sonra Erbakan'ın istifa etmesi üzerine Refah Yol Hükümeti dağıldı. Takvimler Haziran 1997'yi gösteriyordu. Fakat bir ay önce 21 Mayıs 1997'de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, iktidarda iken RP hakkında laik cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri gerekçesiyle dava açtı. Refah Partisi 8 ay süren dava sonunda 16 Ocak 1998'de Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. Necmettin Erbakan, Şevket Kazan, Ahmet Tekdal, Şevki Yılmaz, Hasan Hüseyin Ceylan ve İbrahim Halil Çelik'e 5 yıl süreyle siyaset yasağı getirildi. Kapatılma gerekçeleri arasında parti görevlilerinin laiklik karşıtı eylemleri, devletin kurucusuna karşı suçlamaları ve türbanla ilgili siyasetler gösterildi. Partinin programları arasında Türkiye'de manevi kalkınmayı sağlamak, adil düzeni kurmak, ağır sanayiyi gerçekleştirmek, İslam ülkeleriyle olan ilişkileri arttırmak, faizi kaldırmak, Türkiye'nin AB'ye girmesinin dini gerekçelerle faydasız olduğu yönünde görüşleri vardı. Ardından Fazilet Partisi FP kuruldu. Refah Partisi'nin siyasi mirasçısı olarak milli görüşü temsil etmeye devam etti. Melih Gökçek her zaman olduğu gibi bunu da şova çevirmeyi bildi. Belediye imkanlarını kullanarak gövde gösterisine dönüştürdüğü FP'ye katılım töreninde asayişi polisin yanı sıra ANFA'nın özel güvenlik elemanları sağladı. Uçları aşındırılmış siyah tahta sopalar ve tabancalarıyla dikkati çeken görevliler izdihamı önlemeye çalışırken polis salona girenleri tek tek aradı. Lacivert montlarının ve berelerinin üzerinde kromajlı yıldız bulunan görevliler, kapatılmasıyla sonuçlanan süreçte RP'nin başına dert olan Kayseri İl Örgütü'nün montlu ve bereli milislerini hatırlatıyordu. Melih Gökçek Nisan 1998 seçimlerinde tekrar aday olacağını açıkladı. ANAP-DSP ittifak yaparsa DYP-FP-MHP de Demokrasi Cephesi ittifakını yapmalı dedi. Siyasi arena kızışırken belediyede hareketlilik yaşandığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı, Muradiye Vakfı ile bağlantısı olduğu ileri sürülen 29 şirkete ihale yasağı getirdi. Furkan planlamada onlardan biriydi. ASKİ Genel Müdürlüğü böyle olunca 3 yıldır Furkan Planlama ismindeki şirkete verdiği, sayaç okuma işi için gerçekleştirmeyi planladığı yeni ihalesini apar topar erteledi. Çevre Koruma Daire Başkanı Adnan Yılmaz, İçişleri Bakanlığı'nın Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı'nca yapılan ihalelere katılan başlığı altında yasakladığı 29 şirketten 22'sinin belediyeden ihale aldığını açıkladı. Yılmaz o dönemki parayla 12,5 trilyon liralık ihale gerçekleştirdiklerini, yasaklı şirketlerin ise yalnızca 400 milyar liralık ihale aldıklarını ileri sürdü. Bu sözler 7 şirkete 12,1 trilyonluk ihale verildiğini ortaya koyuyordu. Kamuoyuna gerçekçi gelmedi. Dahası FP'nin propagandasını yapan Kanal A televizyonunun iki ortağı, belediyeden ihale alan Alfa Gaz ile Feza Teknik Müşavirlik ve Mühendislik firmalarının hissedarları arasında yer alıyordu. Televizyonun da Muradiye Vakfı ile ilişkisi vardı. Kanal A'nın kurucularından Günay Tırhol, aynı zamanda belediyeden ihale alan ve bakanlıkça ihalelere girme yasağı getirilen Feza Teknik şirketinin ortakları arasında yer alıyordu. Kanal A'nın diğer hissedarı M. Kerim Kaya'nın da EGO Genel Müdürlüğü'nden tutarı eski parayla trilyonlara ulaşan çok sayıda doğal gaz sayaç ihalesini alan Alfa Gaz firmasının ortağı olduğu iddia ediliyordu. Gökçek'in Başbakanlık Hayali. Gökçek Millennium'a bu ihale oyunları ve tartışmalar arasında girdi. Fazilet Partisi de aradan geçen zamanın ardından bir türlü tek başına iktidar olamamıştı. Partinin içi kaynıyordu. Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ve o dönemin dinamik siyasetçileri arasında ön plana çıkan bir diğer isim de Melih Gökçek'ti. Pek bilinmez fakat adı henüz belli olmayan partinin liderliğine oynuyordu. Genel başkan olup başbakanlık hayalleri kurdu. Bunun için ilk işi her zaman olduğu gibi rakipleri hakkında vurucu açıklamalar yapmak oldu. İlk şansını Demokrat Parti'den DP yana kullandı. O da az çok anlıyordu siyasette yeni bir döneme girildiğini. Miting düzenledi. Yaptığı konuşmada Pamuk Bank'ın fona devredilmesine tepki gösterdi. ''Bu ülke hasta yatağından yönetilmeye layık bir ülke değildir.'' dedi. Bülent Ecevit'i kastediyordu. Fakat mitingde dikkat çeken bir şey oldu. Demokrat Parti Genel Başkanı İsmet Hacı Salihoğlu, belediye başkanlığından ayrılmamasına rağmen Melih Gökçe'ye ''Genel Başkanım'' diye hitap etti. Hacı Salihoğlu bundan itibaren ''Benim genel başkanım Melih Gökçek'tir. Genel başkanımdan istirhamım şudur. Sayın genel başkanım, nasıl ki yakanıza o rozeti takmışsam, bundan böyle yakanızdan o rozet düşmesin, bizi çalıştırın.'' diye konuştu. Bu hitap çok hoşuna gitmişti. DP'ye katıldığını açıklamak amacıyla Atatürk Spor Salonu'nda Gençlik Şöleni adı altında bir etkinlik düzenledi. Salonu doldurmak için belediyenin tüm birimlerindeki çalışanlarıyla bağlı şirketlerdeki görevlere hafta içinde sık sık çağrıda bulunulmuştu. Kürsüye çıkan Gökçek hedefini ilan etti. ''Rahmetli babam da DP'liydi. Ben baba ocağına döndüm. Haziran ayında törenle pek çok arkadaşımla resmen DP'ye geçeceğim. Seçim tarihi ilan edilir edilmez DP ilk kongresini yapacak ve sizlerin desteğiyle DP genel başkanı olacağım.'' Tayyip'in önü kapalı. Demokrat Parti Haziran ayında resmen katılmadan önce TBMM'de grup oluşturmaya çalıştı. Milletvekilleriyle yaptığı toplantıda Tayyip Bey kesinlikle yasaklanacak, ona siyaset şansı verilmeyecek. ''Devletin ciddi kaynaklarından aldığım haberler bu yönde.'' dedi. Yıllardır yaptığı şeyi yine yapıyordu. Dedikodu kazanını kaynatarak önünü açmaya çalıştı. Bununla da yetinmedi. AKP kurulduktan sonra da Erdoğan'a karşı muhalif söylemlerde bulundu. Erdoğan'ın siyasi ömrünün sona ereceğini savundu. ''Beceremeyecekler, önleri kesilecek, AKP içinde de küskünler oluştu.'' dedi. Öte yandan DP'ye Haziran ayında 100 dev adam olarak adlandırdı, kalabalık bir ekiple katılmayı tasarlasa da beklediği olmadı. Halbuki toplantılarda ısrarla Recep Tayyip Erdoğan'ın yasaklı durumunun kalkmayacağını, gelecek aylarda partisinde üyelik bile yapamayacağını savundu. Milletvekillerini ikna etmeye çalıştı. Gökçek'in, Tayyip Bey'in geçmişi de aile yapısı da yeni bir yelpazeye uygun değil dediği iddia edildi. Milletvekilleri Gökçek'e geçmişte Tayyip Erdoğan'la birlikte üyesi olduğu Milli Türk Talebe Birliği'ndeki kadrolarla hareket edip etmediğini sordu. Gökçek, milli mücadeleciler olarak adlandırılan ekipten bazılarıyla ortak hareket ettiğini, bazılarıyla ayrı düştüğünü söyledi. Birçok tarikatın Tayyip Erdoğan'a güvenmediğini savunan Melih Gökçek, ''Bu muhafazakar çevreler Tayyip'e eski sıcaklıkta durmuyorlar. Öyle olsa ekibinde sadece genç isimler olmazdı. Yanında Korkut Özal, İsmail Kahraman, Cemil Çiçek gibi isimler de olurdu.'' ifadelerini kullandı. Milletvekillerinin soruları üzerine eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'le ortak hareket etmediğini, ancak Demirel'in kendisine sıcak baktığını aktardı. Gökçek, ''Demirel bu hareketin içinde bizatihi yok, zaten bir daha siyasete girme niyeti de yok.'' dedi. Dipnot Bülent Sarıoğlu, Gökçek Tayyip'i dönü kapalı Cumhuriyet Gazetesi 27.05.2000. ABD'ye yaptığı ziyaretlerde de bu çalışmalarını sürdürdü. Metro incelemesi için gittiği Washington'daki temasları ve ABD'deki en güçlü Musevi lobisi, Yakın Doğu Araştırmalar Enstitüsü'nde yaptığı konuşma partisi FP'yi karıştırdı. Gökçek ABD'nin önde gelen Türkiye uzmanlarından Alan Makovsky'nin yönettiği oturumda yaptığı konuşmada FP'nin kapatılma olasılığının yüksek olduğunu belirtirken Turgut Özal'ın devamı benim diyerek kuracağı partiye destek aradı. Erdoğan'ın siyasi yasağını da göz önüne alan Melih Gökçek, Yahudi lobi kuruluşları ile temaslarda bulundu. Zaten ABD'ye gitmeden Büyükelçi Robert Pearson'la uzun uzun konuşmuş, yardım istemiş ve akıl danışmıştı. Gökçek yaptığı açıklamalarda şunları söylemişti. Hükümete, yani DSP, MHP, ANAP koalisyonuna kızanlar tek adres olarak Tayyip Erdoğan'ı görüyor. Vatandaş ne zamanki başka bir seçenek görür, derhal o alternatife dönecektir. İşte o seçenek biziz. Liderler arasında, Tayyip Erdoğan'ı kastediyor, Melih Gökçek'ten başka başarılı geçmişi olan ikinci bir lider yok. Siyasi ve bürokratik tecrübesi olan ikinci bir kişi yok. Dikkat edin liderlere, küt diye genel başkan olmuşlardır. Şu anda AKP ve lideri dahil bir tek projesini duydunuz mu? Hortumları keseceğiz, başka yok. Tayyip Bey'in dayandığı bir taban var, bir de benim dayandığım taban var. Tayyip Bey sadece fazilet tabanına dayanan bir siyaset yürütmeyi tercih etti. Dolayısıyla bizim avantajımız Tayyip Bey'e göre daha fazla. Dipnot, Tayyip'i silerim diyen inkar edince, Hürriyet 9.03.2004. Yaptığı açıklamalar ve kulisler hep AKP kurulmadan birkaç ay öncesine denk geliyordu. FP'de muhalefet 3 parça. Bu ayrıştırma çabası sonuç vermişti. Gazetelerde Fazilet Partisi'nde muhalefet 3 parça manşetleri atıldı. Anayasa Mahkemesi'nde devam eden kapatma davasının ardından kesin bir yol ayrımı yaşayacak olan FP'de parti içinde yenilikçiler liderlik konusunda Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül ikilemi yaşıyordu. Gökçek ise kendini öne çıkardı. Çıkışlarıyla mücadele yeni bir boyut kazandı. Gökçek ile sık sık düzenlediği milletvekillerinin de katıldığı toplantılarla nabız yokladı. FP Kayseri Milletvekili Abdullah Gül, Gökçek'in girişimlerine tepki göstererek Melih Bey'in son çıkışı kişiseldir, toplu olarak konuşup yaptığımız bir şey değildir bile dedi. Erdoğan ise yenilikçilerin doğal önderi olarak nitelendiriliyordu. Fakat Erdoğan'la Abdullah Gül arasında yaşanan gizli çekişme kongrenin ardından daha da belirginleşti. Kongreden beklenenin üstüne bir başarıyla çıkan Abdullah Gül ve ekibi yasaklandığı davanın sonucunu beklemeden yeni bir parti konusunda ısrar eden Erdoğan'a karşı çıkınca var olan soğukluk ilerledi. Hatırlarsanız AKP'nin ilk seçim zaferinden sonra Erdoğan başbakanlık koltuğuna oturamamıştı. Onun yerine Gül görevi devralmıştı. Erdoğan'ın Abdullah Gül ve arkadaşlarının Ankara'da alternatif genel merkez gibi kullandıkları politik araştırmalar merkezinin, yani PAM, yakınında ayrı bir büro açarak çalışmalarına hız vermesi dikkat çekmişti. Bu sırada Gökçek de boş durmuyordu. Bir süredir yeni bir oluşum için harekete geçtiği belirtilen Gökçek, yenilikçi kanattaki liderlik mücadelesinin diğer bir aktörü olmak için her şeyi yaptı. Kongre sürecinde son ana kadar net bir tavır ortaya koymayan, ancak kongre günü Abdullah Gül'e desteğini açıklayan Melih Gökçek, parti yönetimiyle tümüyle bağlarını koparmıştı. Dipnot Sebahat Karakoy'un, FP'de muhalefet 3 parça Cumhuriyet Gazetesi 29.12.2000. Fakat bu ısrarı bir yıl sürdü. 2003 yılında DP'den ihraç edildi. AKP'ye katılarak evdeki bulgurdan olmamanın peşine düştü. 16 Ağustos 2003 tarihinde gazetelerde Erdoğan ile el ele pozları yer alıyordu. Milliyet'ten Ümit Bektaş imzalı haberde aynen şu ifadeler yer alıyordu. 3 Kasım seçimlerinden sonra AKP'ye girmek üzere girişimlerde bulunan ve Erdoğan'ı ikna turlarına başlayan Gökçek, Erdoğan ile samimi görüntüler verdi. Muradiye Vakfı ilişkisi. Şimdi biraz geriye giderim. Hem yıllar öncesine hem de birkaç sayfa öncesine. Gökçek'in Muradiye Vakfı ile olan ilişkisine dair DGM savcılığının emriyle gözaltına alınma hikayesini anlatmıştım. Peki nedir bu Muradiye Vakfı? Vakıf görünürde hayır hasenat işleriyle uğraşsa da Gökçek döneminin tamamında milyonlarca liralık ihaleleri alarak kazanç sağladı. Bu nedenle Melih Gökçek dönemini anlatmak için Muradiye Vakfı ile olan bağlantısını ortaya koymak gerekiyor. Aslında Gökçek de kuruluş gecelerine katılarak vakıf ile arasındaki ilişkiyi hiçbir zaman saklamadı. Zaten Muradiye Vakfı'na ait firmalar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden aldıkları ihaleler sonrasında yine bu vakfa bağış yaptılar. O dönemde mahkemeden ihale yasağı cezalarına rağmen bu süreçten yıllar sonra dahi aynı firmaların, aynı yöneticileri Gökçek'in yönettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ihale almaya devam etti. Yani DGM'deki dosya aslında ciddi iddialara dayanıyordu. Tam da buradan devam edelim. Refah Partisi'nin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Melih Gökçek'in icraatları, o dönem Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde kurulmuş olan, Türkiye'deki irticai gelişmeleri izlemek üzere oluşturulan Batı Çalışma Grubu'nun, BCG'nin de dikkatini çekti. Milliyet Gazetesi'nin 22 Eylül 1997 tarihli haberinde bu konu hakkında geniş bilgi yer alıyor. Haberin bir kısmı şöyle: Refah Yolu'nun Gençlik Parkı'nı 99 yıllığına bedelsiz olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devretmesiyle belediye bünyesindeki Başkent Ulaşım ve Gaz Hizmetleri AŞ'nin, yani BUKSAŞ'ın çalışmalarının Milli Güvenlik Kurulu'nun, MGK'nın 25 Eylül'deki toplantısında generallerce gündeme getirileceği öğrenildi. Batı Çalışma Grubu'nun son toplantısında RP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları da değerlendirildi. Refah Yol döneminde RP'li belediyelere geniş parasal olanaklar sağlandığı belirtilen toplantıda belediyelerin de irtica yanlısı kuruluşlara kaynak sağladığına işaret edildi. Toplantıda Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan BUKSAŞ'ın elinde bulundurduğu Ankara Şehirler Arası Terminal işletmelerinde Muradiye Vakfı başta olmak üzere irticai faaliyetleri saptanan çeşitli kuruluşlara büfe kiralayarak kazanç yolu sağladığı belirtildi. Toplantıda Refah Yolu Hükümeti'nin, belediyenin irtica yanlısı kuruluşlara yardımı karşılığında Gençlik Parkı'nı 99 yıllığına bedelsiz olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devrettiğine de dikkat çekilerek, hükümet ve belediyelerin karşılıklı çalışmaları sonucu irticaya destek veren sermayenin daha da güçlenmesi sağlanmıştır görüşü vurgulandı. BCG toplantısında RP'li belediyelerin bu yöndeki faaliyetleri konusunda araştırmanın daha da genişletilmesi amacıyla konunun MGK gündemine getirilmesi istendi. MGK'nın 25 Eylül'de gerçekleştirilecek toplantısında kurulun asker kanadının BCG toplantısında ele alınan konuları gündeme getirecekleri öğrenildi. Aynı tarihlerde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi bağımsız üyesi Muzaffer Saraç, BUKSAŞ'ın Mayıs 1996'da ASKİ'den eski parayla 376 milyar liralık ihale aldığını da bildirdi. Belediyeye bağlı diğer kuruluşlardan da bu şirkete kaynak aktarıldığını söyledi. Saraç, BUKSAŞ'a bağlı birimlerde çalışan personelin hangi yollarla alındığı ve bunlarla ilgili güvenlik soruşturması yapılıp yapılmadığı sorusunu da gündeme getirdi. Saraç, RP Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkut Atan'ın kayınbiraderi Cevat Evliyaoğlu'nun genel müdür olduğu BUKSAŞ'ta RP Sivas Milletvekili, bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun oğlu Zahit Karamollaoğlu'nun da çalıştığını söyledi. Saraç, bu şirketin AŞTİ'de Muradiye Vakfı başta olmak üzere çeşitli irtica yanlısı kuruluşlara büfe işletmesi verdiğini anlattı. Bir nefes alalım, hatırlayalım. Melih Gökçe'nin geçmiş dönemiyle son yıllarının sentezini sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Bugüne dönersek, eski RP milletvekili Hüsamettin Korkut Ata, Refah Partisi 19. 20. ve 21. dönem Fazilet Partisi milletvekili, Numan Kurtulmuş zamanında Has Parti Genel Başkan Yardımcısıydı. Melih Gökçek görevden alınmadan çok kısa süre önce Ankara Belediye Meclisi'nde bir karar alındı. Meclis Başkan Vekili Ali İhsan Ölmez kararda korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli olan türbelerin bir kısmının mezar yeri olarak düzenlenmesi ve bunun komisyonda görüşülmeden kabul edilmesini istedi. Böylelikle komisyonda görüşülmeden kabul ediliyor ve türbe kümbet alanı olan Hacı Bayram Veli Türbesi'ne mezar yeri tahsis ediliyor. Peki kimlere? Muradiye Vakfı kurucularından Mustafa Ahmet Kalfaoğlu ve eşi Müşerref Kalfaoğlu, Hüsamettin Korkut Ata, Korkut Ata'nın eşi Zehra Korkut Ata, oğlu Muhammed Korkut Ata, Serkan Korkut Ata, kızı Sinem Şenbaş, damadı Ali Sedat Şenbaş, Serhat Can Korkut Ata, Fuat Korkut Ata olmak üzere 34 mezar yeri tahsis edildi. Özel mezar yeri tahsis edilecek kadar Melih Gökçek ve yönetimi tarafından el üstünde tutulan Hüsamettin Korkut Ata ve ailesinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı ihaleler var mı diye sorarsanız, bingo, hiç şaşmıyor. Korkut Ata ailesinin Ankara Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki olan ANFA'dan aldığı ihale rakamını okuyunca dudağınız uçuklayacak.
9. ayrımın sonu. Sayfa 105.